Ayrım 11. Kayıp sicil, Erdoğan'ın çalınan dosyası. Soner Yalçın. Sayfa 95. Erdoğan bu dergiler içinde İslam dergisine yakındı. Tarih 1 Eylül 1983. Nakşibendi, Gümüşhanevi, İskender Paşa dergahının yarı resmi yayın organı İslam dergisi çıktı. Aylıktı. Derginin baş yazarı Halil Necati oğluydu. Aslında bu isim Profesör Mahmud Esat Coşan'ın müstehar adıydı. Profesör Coşan müstehar isim olarak babası Halil Necati Coşan'ın adını kullanmıştı. Mahmud Esat Coşan sıradan bir başyazar değildi. Gümüşhanevi dergahının şeyhi Mehmet Zahit Kotku'nun kızı Muhterem ile evliydi. 1977 yılında kayınpederinin bizzat elinden tutarak kürsüye çıkarması üzerine İskender Paşa Camii'nde hafta sonları hadis dersleri vermeye başladı. İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesiydi. Mehmet Zahit Kotku Ankara'ya geldiğinde mutlaka damadının evinde misafir oluyordu. Damadını seviyor, saygı duyuyordu. Dergah çevresinde artık herkes biliyordu ki Şeyh Zahit Kotku'dan sonra dergahın postnişine Profesör Coşan oturacaktı. Ama bir sorun vardı. 1970'li yılların sonunda dergah ile partinin yani MSP'nin arası açılmaya başladı. Zahit Kotku Erbakan'ın Akıncılar gibi radikal hareketlere sıcak bakmasına karşı çıktı. Sonra bir gün Erbakan'a eniştesi Profesör Osman Çataklı aracılığıyla haber gönderdi. Necmi, partinin başından çekil. Erbakan dergahın dinsel otoritesine karşı geldi. Gümüşhanevi dergahı ile gerginliği sürerken 12 Eylül 1980 askeri darbesi oldu. Tutuklamalar sorunu geçici olarak unutturdu. Darbeden hemen sonra da Şeyh Zahit Kotku vefat etti. Profesör Coşan yeni şeyh oldu. Erbakan dergahta değil, akademide yetişen yeni şeyhe biat etmedi. 19 Temmuz 1983'te Refah Partisi'ni kurdu. Profesör Esat Coşan ise RP'nin kuruluşundan 1,5 ay sonra İslam dergisini çıkardı. Profesör Esat Coşan İslam dergisine genellikle Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden tanıdığı öğrencileriyle birlikteydi. İslam dergisinin genel yayın yönetmeni Hasan Hüseyin Ceylan'dı. Yazı işleri müdürü ise Aykut Zahit Akman'dı. Zahit adını 1984 yılında şeyhinden dolayı almıştı. Bu ismi unutmayın. İleri sayfalarda karşınıza Deniz Feneri kahramanı olarak çıkacak. Hasan Hüseyin Ceylan ve Aykut Zahit Akman Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden sınıf arkadaşıydılar. Ankara'da yaşıyorlardı. Şeyhleri Esat Coşan'ın dizinin dibinden ayrılmıyorlardı. Dergi çalışmalarından arta kalan zamanlarda Profesör Coşan'ın Ankara Demet Evler Özelif sitesindeki hadis sohbetlerini organize ediyorlardı. İslam dergisi Ankara'da bir şirketin mescit olarak kullandığı küçük odasında bir masa ve bir eski daktiloyla yayın hayatına başladı. Darbe günleri nedeniyle biraz ürkek bir yayın çizgileri vardı. Dergi içerik olarak daha çok tasavvuf, geleneksel medrese ile radikal söylemlerin iç içe geçtiği bir politika takip etti. Hasan Hüseyin Ceylan tarafından yazılan Unutulan Sünnetlerimiz bölümünde Hazreti Muhammed'in yaşamından örnekler verildi. Okurlara günlük yaşama ilişkin futbol karşılaşmalarında giyilen şort, erkeğin göbeği ile diz kapağı arasını örtüyorsa caizdir gibi tavsiyelerde bulunuldu. Dergi genellikle yurt dışındaki İslami gelişmeleri haber verdi. Afganistan'ı işgal eden Sovyetler Birliği'ne ateş püskürüyorlardı. İran-Irak savaşında İran'ı destekliyorlardı ama Hümeyni'ye mesafeliydiler. Dünyayı ikiye bölmüşlerdi, Müslümanlar ve kafirler. Avrupa Birliği'ne karşıydılar, kendilerini Mısır'daki Müslüman kardeşlere yakın görüyorlardı. İslam dergisinin dış haberler sayfasını kim hazırlıyordu biliyor musunuz? Fehmi Koru. Dergiye Zahit Akman'ın ağabeyi Turgut Akman da evli gazeteci Nuriye Akman da gönüllü destek veriyordu. İslam dergisi ANAP'a yakındı. Çünkü bu partinin kadrosu içinde başta genel başkanı Turgut Özal olmak üzere Gümüşhanevi dergahına bağlı politikacılar vardı. Ancak ANAP'ın serbest piyasacı AB'ye yakın siyaseti bu yakınlığın daha ileri gitmesine engel oldu. RP ile arasındaki gerginlik ise her geçen yıl arttı. Parti İslam dergisinin parti binalarına girişini yasakladı. Şeyh Zahit Kotku'nun adını alacak kadar dergaha bağlı olan Aykut Zahit Akman ve Hasan Hüseyin Ceylan gibi isimler Şeyh Coşan'dan ayrılıp Erbakan'a biat ettiler. O yıllar faaliyete geçmek için hazırlıklar yapan Kanal 7 televizyonunun başına da İslam Dergisi İdari Müdürü Zekeriya Karaman getirildi. Bir başka Deniz Feneri kahramanı. İslam Dergisi'nin yazı işleri kadrosundan Ferman Karaçam da Kanal 7 radyonun başındaydı artık. Fehmi Koru İslam Dergisi'nden sonra Erbakan'ın ekibine dahil oldu. Milli Gazete'ye geçti, baş yazarı oldu. İslam Dergisi'nden kopanlar ödüllerini hemen aldılar, milletvekili oldular, şirketler kurdular, belediyelere fuar organizasyonları yaptılar. Yimpaş parasıyla politik araştırmalar merkezi kurdular. Bursla ABD'ye gönderildiler, televizyon yöneticisi oldular, büyüdüler, ünlendiler. Bu arada 28 Şubat kararları Erbakan'ın yıldızını söndürdü. Ve zamanında Şeyh Esat Coşan'ın dizinin dibinden ayrılıp Erbakan'a biat edenler yine hemen çark etti. Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ikilisinin gölgesine girdiler. Yolmaya devam ettiler. Geçmişte karşı çıktıkları her şeyi bu kez kendileri yaptı. Popüler dünyanın figürleriydiler artık. Her gün televizyon ekranındaydılar. 450 milyon dolarlık Armada İş Merkezi'nin sahibi oldular. Artık milyon dolarları telaffuz ediyorlardı. Her şey ne kadar kolay ve çabuk oluvermişti. İnsan sormadan edemiyor. İslam Dergisi günlerini hiç anımsıyorlar mı? O idealist özverili gençlerin tüm çabaları sadece sınıf atlamak için miydi? İslam toplumu kurmak için büyük söz sarf edenler sadece birkaç yıl içinde nasıl da ufalıvermişti? Erdoğan Erbakan'a rağmen Esat Coşan'la ilişkisini hiç koparmadı, bağlılığını hep sürdürdü. Ama meseleyi salt kişisel ilişkiler üzerinden anlatmak istemiyorum. Daha geniş ölçekten bakmak zorundayız. Siyasal İslam Türkiye'de en çok ne zaman devlet katında himaye gördü diye sorsam ne yanıt verirsiniz? 12 Eylül 1980 askeri darbesi doğru cevaptır. 12 Eylül'ün iki önemli dayatması oldu. Biri neoliberal iktisada geçiş, ikincisi neoliberalizme karşı olan sol tehlikeyi tamamen ortadan kaldırmak. ABD'nin stratejisi sol hareketlerin karşısına panzehir olarak İslam'ı çıkarmaktı. Bugün Türkiye dış politikasında eksen kayması tartışması yapılıyor. Asıl eksen değişikliği 12 Eylül darbesiyle yaşanmadı mı? İslam Konferansı Örgütü, İslam Kalkınma Bankası, rabıta ilişkileri, Pakistan'ı Suudi Arabistan'ı kardeş ülke görmenin miladı 12 Eylül darbesi değil mi? Kenan Evren ile kardeş Ziya Ülhak'ın dostluğunun altında yatan neydi sanıyorsunuz? Bunlar salt kişisel dostluk ilişkileri olabilir mi? Bu ilişkilerin mimarı ABD'ydi. Bu örnekleri sıralamamın nedeni şu, 12 Eylül askeri darbesiyle sadece Türkiye dönüştürülmedi. Bu bir büyük oyundu. Hangi Müslüman ülkeler nasıl dönüştürüldü, yeri geldikçe yazacağım. İstiyorum ki büyük oyunun, yani bu dincileştirme projesinin sadece Türkiye'de sahnelenmediğini görün. Erdoğan'ın Gazze hayranlığının sebebini anlayın. 1980'lerden itibaren Orta Doğu'da neler oluyor kavrayın, yoksa Erdoğan'ın siyasi yükselişini analiz edemezsiniz. Bu nedenle araya girip bir dönüştürme olayını yazmalıyım. Filistin'de, Gazze'de son 30 yılda siyasal atmosfer kimler tarafından nasıl değiştirildi? Filistin'de de solcuların, sosyalistlerin, milliyetçilerin karşısına panzehir olarak İslam çıkarıldı. Oyun kurucuların amacı aynıydı, Türkiye gibi Filistin'in de sola kaymasını önlemek. Bugün Gazze yardımlarını ve eksen tartışmalarını bu bilgiler ışığında analiz etmeliyiz. Filistinliler ile Osmanlıların arası hep iyi oldu. Sadece 1. Dünya Savaşı'nda bazı Filistinli kent soylular İngilizlerin Suriye ile Filistin birleştirilip bağımsız bir ülke yapılacak sözüne kalıp Osmanlı'ya karşı ayaklananlara destek verdi. Ancak İngilizlerin Yahudilerin Filistin'e göç etmelerine dair yayınladıkları Balfour bildirgesiyle yanıldıklarını kısa sürede anladılar. Bu tarihten itibaren bağımsızlık mücadelesine başladılar. Bu mücadelenin önderliğini ilk başlarda Hitler Mussolini ile bile ittifak yapan Kudüs müftüsü Hacı Emin ya da cihatçı Şeyh İzzettin el-Kesem gibi din adamları yaptı. Sonra Mısır'da Hasan el-Benna tarafından 1927'de kurulan İhvan yani Müslüman kardeşler Filistin meselesine özel önem vererek önderliği ele aldı. Hasan el-Benna'nın kardeşi Abdurrahman aracılığıyla İhvan Filistin'de örgütlenmeye başladı. Örgütün Filistin'deki adı Cemiyetül Tevhid idi. İhvan'ın kısa sürede en güçlü olduğu yer Gazze oldu. Gazze bölgesinde aşiret ve kabile ilişkileri güçlüydü. Burada Ortodoks dinini ve kültürünü sürdüren Cöl Bedevileri vardı. Bu nedenledir ki İhvan Gazze şeridi denilen alanda kolayca örgütlenip kök saldı. Orta Doğu'yu en iyi bilen yazarlardan Faik Bulut'un Orta Doğu'da İslamcı Örgütler kitabına göre günümüzde Gazze mıntıkasının İslamcı Hamas örgütünün kalesi durumunda olmasının bir nedeni de bu olsa gerekti. İhvan'ın Gazze'de kök salmasının bir nedeni de bugün tartışmalara neden olan yardımlar meselesidir. Rahmet Katarları yani yardım kervanları bir bağış kampanyasının adıydı. Yani günümüzdeki Mavi Marmara gemisinin yaptığı gibi o dönemde de yardımlar rahmet katarlarıyla yapılıyordu. İhvan'ın Gazze'deki en birincil görevi halktan toplanan bağışları dağıtmaktı. İkinci görevi ise Mısır'dan getirdikleri din adamları vasıtasıyla Gazze'de dinsel faaliyet yürütmekti. 1950'li yıllarda dünyadaki nesnel gelişmeler ilerici ulusal kurtuluş hareketleri ve sosyalist hareketleri yükselişe geçirdi. Arap dünyasında Nasırcılık, Bağızçılık gibi ulusalcı sosyalist hareketler büyük güç kazanmaya başladı. İhvan'ın mensupları ve sempatizanları bu hareketlere yöneldi. Keza milliyetçi sosyalist El Fetih hareketi böyle kuruldu. El Fetih'e yoğun İslami katılım Gazze'den oldu. El Fetih kısa zamanda Filistin Kurtuluş Örgütü FKÖ içindeki en güçlü örgüt haline geldi. FKÖ İslamcıları, milliyetçileri, sosyalistleri bir araya getiren laik yurtsever bir cephe örgütüydü. Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ve Çin'e yakın olan FKÖ, ABD ve İsrail'in hedefindeki örgüttü. 1967 Arap-İsrail Savaşı Filistin'in siyasal havasını değiştirdi. Filistin halkı savaşı Allah'ın gazabı olarak nitelendirip içine kapandı. O tarihe kadar hiçbir siyasal faaliyette bulunmayan İhvan yavaş yavaş kıpırdanmaya başladı. 1975'ten sonra kuluçkadan tamamen çıktı. Niye? Bu süreçte Filistin topraklarına bir görünmez el girmişti. İsrail hükümeti İslamcı milliyetçi solcu ittifakı parçalamak için bir yeşil stratejiyi hayata geçirdi. İlk attığı adım Filistin toplumunu Müslüman, Hristiyan ve Dürzi olarak bölmek oldu. İsrail Radyosu'nun Arapça programında her sabah dini yayınlar yaptı. Arapça yayımlanan İsrail gazetelerinde İslam propagandası yaptı. İslam'a ilişkin kitaplar bastırdı, dağıttı. İslami yayınlarda patlama yaşandı. Bu arada Arap ulusalcılığına ve sosyalistlere ilişkin tüm yayınlara yasak getirildi. 1967-1987 arasında Filistin'de cami mescit sayısı 400'den 750'ye çıktı. Gazze'de ise bu rakam 200'den 600'e yükseldi. Gazze sahilindeki kum tepecikleri arasına gelişi güzel yapılmış camiler göçmen gençlerle doldurulmaya başlandı. Kudüs, El Halil, Gazze'de İslam üniversiteleri kuruldu. Filistin'in İslamileştirilmesi sonucu laik çevrelerin kalesi olarak bilinen Nablus bile bu yeşil dalgadan etkilendi. 1990'lara gelindiğinde Filistinlilerin %50'si İslami temelli bir devlet kurulmasından yanaydı. Şekillendirilen bu Müslümanlar, ulusalcı, demokrat, ilerici, sosyalist, Filistinli direnişçilerle aralarına mesafe koymaya başladı. Filistin hareketi bölündü. İhvan uyandırıldı. İhvan 1980'lerin başında uzun kış uykusundan tamamen uyandı, uyandırıldı. İlk hedefi FKÖ kontrolündeki sivil toplum kuruluşlarının yönetimlerini ele geçirmek oldu. FKÖ karşıtı sert söylemleri zaman zaman çatışmalar çıkardı. Filistin hareketi ikiye bölünmekle kalmadı, artık birbirlerini öldürür hale geldi. İsrail'in bu gelişmelerin içinde olmadığını düşünmek saflık olur. Örneğin Filistin'e giden ve gelen paraları kontrol altında tutan İsrail, İhvan'a yurt dışından gelen paralara bu dönemde hiç ses çıkarmadı. İsrail yaptıklarının meyvesini 1986'dan itibaren toplamaya başladı. FKÖ'nün en güçlü birimi El-Fetih'den ve İhvan'dan ayrılanlar Hamas'ı kurdu. Kimdi bunlar? Biri ABD'de yaşayan ve Gazze'de Hamas'ı derleyip toparlayan Musa Ebu Merzuk. Diğeri Cidde'deki Kral Abdülaziz Üniversitesi'nde ders veren, CIA ajanı olduğu ortaya çıkan ilahiyatçı Azam. FKÖ lideri Yasser Arafat, Hamas'ı Güney Afrika Beyaz Yönetimi ile işbirliği yapan Siyah İnkata Zulu kabilelerine benzetti. El-Fetih Gazze lideri Tevfik Ebu Hafsi'ye göre İsrail Hamas ile gizli işbirliği içindeydi ve Hamas'ın gelişmesine göz yumuyordu. El-Arab gazetesine göre Hamas örgütünün kurulmasına müsaade eden kişi İsrail hükümetinin Gazze'deki asker valisiydi ve hedefi FKÖ'yü bölmekti. 11 Ocak 1993. Peki, Türkiye'de 12 Eylül 1980 darbesiyle başlayan İslamileştirme politikasıyla Filistin'deki süreç birbirine benzemiyor mu? Çok ortak noktaları var. Aynı görünmez eller, aynı dincileştirme projesiyle her iki toprakta da birbirine benzer politik dinci hareketlerin doğmasına neden oldu. Bugün Türkiye'de Gazze'yi ağzından düşürmeyen Erdoğan ile Gazze'deki Hamas örgütü arasındaki ittifak şaşırtıcı değil. Aynı doğum sürecinin meyveleri, aynı ideolojik görüşe sahipler. Türkiye'de ve Filistin'de siyasal İslamcı güçler ABD'nin projesiyle oluşturuldu. Erdoğan bu projenin ürünüydü. Artık Erdoğan'ın yıldızının nasıl parlatıldığını görebiliriz. 11. ayrımın sonu. Sayfa 102.